Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü erkan, muhibbani erkam, dergahı hüdayidir mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet, muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz, ve elbette bizler için bahadı eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli göndaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere aile değerlerini işliyoruz. Ailemize destek olacak, ailemizi koruyacak, ailemizi geliştirecek, aile içi mutluluğumuzu ve huzurumuzu artıracak, buna vesile olacak değerlerden 15-16 tanesini şu ana kadar işledik. Birkaç haftadır adalet değerine başlamıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ailede değerler neden önemlidir kısmını epey bir açıkladım size. Değer olmadan yol gidilmez. Değer olmadan aile birliği sağlanmaz. Değer olmadan aidiyet olmaz diye. Ailede değerlerin önemini epey bir anlatmıştım. Geçen haftalarda ailede adalet değerinin önemini de ayrıyeten açıkladım aziz dostlarım. Eşler arasında adalet değeri ve uygulamaları özellikle sizlerle beraber işlemiştik. Şimdi anne baba ve çocuklar açısından adalet değerinin ne anlama geldiğine bir bakalım isterseniz. Aziz dostlarım, adaleti size şu şekilde anlatabilirim. Bunu bir trafik işareti gibi düşünün, bir değer tabelası olarak. Sizi de aile olarak bir yolculukta düşünün. Hani 10-15 tane değer saymıştım. Saygıydı, sevgiydi, şefkatti, merhametti. Saygı burada bir dur tabelasıysa, haddi bilmek değil mi? Saygıda kusur etmemek adına, büyüklerin yanında, kendimize bir çeki düzen vermek adına. Şefkat, merhamet böyle bir hız limiti ise, mesafeyi ayarlama dedektörümüzle, adalet bu işin yön tabelasıdır. Yani yönü olmayan bir aile bir yere varamaz. İşte bu yüzden değerler bir ailenin hem pusulası hem de haritasıdır. Çocuk doğduğu andan itibaren ailesinin davranışlarıyla yorulur aziz dostlarım. Bir çocuğun adalet duygusu annenin kayınvalidesi ya da kayınpederi ya da eltisi görümcesi yanında ya da eşinin yanındaki o mahzun ve mazlum bir şekilde susarkenki gözlerinde. Hani sen sus gözlerin konuşsun deriz ya. Ya da babaların karar alırkenki cesaretinde, adaletinde, hakkaniyetinde ya da vurdum duymazlığında adım adım şekillenir. Çünkü çocuk için anne baba sadece koruyucu değil aynı zamanda onların ilk yargıçları, ilk öğretmenleri, ilk rol modelleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah bir Buse'ye varıncaya kadar çocuklarınız arasında adaletli olmanızı sever buyuruyor. Yani Allah'ın sevgisi bile adalette saklı. Bundan imtina etmemiz lazım kantarın topusunu kaçırmaktan. Buradan bunu anlıyoruz. Sadece bu değil tabii ki kadim derlerden gelen rivayetler, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun diye emretmesi, o Resul-i Kibriya'nın sallallahu aleyhi ve sellem, direkt olarak çocuklar arasındaki muamelemizi adalet temelimize oturtmamızı emrettiği bir hadis-i şerifi olarak kulağımıza küpedir. Ayrıca çocukların senin üzerindeki haklarından bir tanesi onlara eşit davranmandır diye buyurması sahabe-i kirama, çocukların da bu hakkının bir hakkın ödenmesini emretmesi açısından çok önemlidir. Peki burada kritik olan nokta şu aziz dostlarım. Çocuklarımıza adaletle mi davranacağız, muamelede bulunacağız yoksa eşit mi davranacağız? Bir babanın mesela düşünelim, biri köyde, biri şehirde yaşayan ya da birisi Türkiye'de, birisi yurt dışında yaşayan iki tane evladı olsun. Şimdi bu çocuklara eşit bir pay yapacak olsa, birisine yeterli gelen, hatta fazla gelen rakam diğerine az gelecektir yani. Ya da birisi bir çocuklu, diğeri beş çocuklu evladına bir ihsanda bulunurken bir baba, zaruri ihtiyaçlar açısından bu iki evladın ihtiyaçları çok farklı olacaktır. Buradaki kritik nokta, hani ya hocam adaleti Allah emretmiş, harcarım harcamam, ihtiyacım var yok. Ak akçe kara gün içindir, ben biriktiririm, tasarruf ederim, onunla tasadduk ederim, sadaka veririm, iyilik yaparım, illa kendime harcamam şart değil, o benim hakkımdır diye abisini, ablasını, kardeşini zor durumda bırakacak şekilde bu hakkı kendi ekstra iyiliği için isteyen kişiyi de sizin o gönlünüze bırakıyorum, adaletinize bırakıyorum. Buradaki kritik nokta bu işlemin uhulet ve suretle halledilmesi. Hem babanın evlatları ile hem de evlatların kendi aralarındaki muamelatta etkili olacaktır. İki tarafın da birbirine bakışı yani. Sadece babanın evlatlara değil, evlatların da birbirine bakışı burada durumu çözecek olan kritik husustur aziz dostlarım. Kardeşler mesela burada babalarının pay ettiği, ihsan ettiği maddi kazançlar konusunda birbirine haset ediyorsa eşit pay çeneleri kapatacaktır. Ama anlayışlı ailelerde, anlayışlı kardeşler, kıyas-ı nefs yapan, empatik davranan kardeşler birbirine ihsan ve ikramın tüm yollarını deneyerek kendilerinden ziyade abi, abla ve kardeşlerini tercih ettikleri için Allah hepsinin malına bereket yağdıracaktır. Cimrilik yapanlar, haris olanlar, hele hele son dönemde çok rastladığım şekliyle mal konusunda aile içerisinde kavgaya tutuşanlar, hele hele bu kavgalarını mahkemelere taşıyanlar, ne malda bir bereket görecekler, ne ailede bir huzur görecekler, ne bedende bir sıhhat görecekler. Bütün harcamalardaki huzur, bolluk, bereket bitmiş ve gitmiş olacaktır. Bu böyle biline defaatle müşahede ettiğim, şahit olduğum, rastladığım, İncelediğim, araştırdığım bir konu aziz dostlarım. Bununla alakalı asr-ı saadette bir kadıncağız böyle Resulullah Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem göreceği şekliyle çocuklarının her birine bir hurma verip üçüncü hurmayı kendine ayırmış. Sonra bakmış çocuklar onu hemen hapur hapur yiyince böyle onu da çocuklara vermiş böyle bölüştürerek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu merhameti övmüş yani. Bu durum ailede eşitlik değil, adalet duygusunun daha önemli olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Hani eşit dağıtsa herkese birer tane. Ama belli ki anne idare edebilir ama çocuklar daha muhtaç durumda. Bu yüzden anne idare ediyor, hakkından feragat ediyor, vazgeçiyor. Belki ihsan makamına çıkmış, kendini öteliyor, nefsini öteliyor, çocuklarını önceliyor. Belli ki çocukların zayıf vücutları idare edemeyecek durumda onları görüyor ve onlara eşit değil, adaletli davranıyor. Bu sadece küçük çocuklarla alakalı değil. Az evvel anlattığım miras taksiminde vefattan sonra zaten hiç kimsenin çenesini açmasına gerek yok. Rabbimiz kitabında olması gerekeni emretmiş. Elbette ona uyulacak. Ekstradan bir özel bir durum yoksa, bir bağış gibi, bir hayır hasenat, tasadduk gibi. Ama ben anlattığım ihsan kısmı, çocuklar babalarının daha sağken kendilerine verecekleri konularda eşit mi davranılmasını isterler, adaletli mi davranmasını isterler kısmını açıkladım. Aziz dostlarım, çocuklar arasında adaletle davranmakla ilgili bir önemli rivayet de şu. Numan İbni Bişir'in anlattığı şekliyle babam diyor bana malından bir şey hibe etmişti. Annem Amra binti Revaha bu hibeyi Resulullah'a şahit kılmazsan kabul etmiyorum dedi. Bunun üzerine babam yaptığı hibeyi Resulullah'a şahit kılmak adına sallallahu aleyhi ve selleme beni de yanına alarak onun huzuruna götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz durumu öğrenince başka çocuklarına var mı diye sordu. Babam evet deyince o halde diğer çocuklarına da aynı şekilde nimettin mi diye sordu. Bakar mısınız olaya? Yani huzurda olmayan, diğer çocukların hak ve hukukunu koruyan bir nebi. Babam hayır deyince Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun diye buyurdu. Bunun üzerine babam hibeyi geri aldı. Çok sahih bir hadis-i şerif Buhari'de geçen, Müslim'de geçen aziz dostlarım. Dolayısıyla Allah Resulü'nün çocukların babalarla olan muamelatında babaların o çocukların hakkını, hukukunu koruması ile ilgili emri, buna titizlik gösterilmesi, buna dikkat edilmesi çok önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca İslam, kişiye ömrü boyunca kazanıp biriktirdiği, sahip olduğu ve İslam hukukuna göre tamamının tasarruf hakkı kendisine olan malının miras olarak tamamını çocuklarından başka bir yere, ki bu yerler hayır hasenat yeri bile olsa, bağışlanamayacağını bildiriyor aziz dostlarım. Çocukların hak ve hukukunu korumayla alakalı bu hassasiyete bakar mısınız lütfen? Neden izin vermiyor buna? Hani ben kazanmışım, ben biriktirmişim, benim emeğim, benim param. Ama çocuklara da adaletle davranılması gerek. Çocuklar muhtaç kalırsa aile dışındaki bir kişi ve kurumun durumunu iyileştirmek, ama çocuklara adaletsiz yapıp onları mahrum bırakarak onları muhtaç bırakmış olacak, onların durumunu kötüleştirmiş olacak. Bu açıdan ancak zorlaya zorlaya üçte birine izin verilmiştir yani. Hani yarısına kadar da diye böyle bir şey var. Ama hani üçte bir olsa sanki çocukların muhtaç olmaması adına, daha rahat olmaları adına, ele güne el açmamaları adına çok daha önemli görülmüş, terekesini babanın bağışlamasıyla alakalı. Peki aziz dostlarım, adaletli bir ebeveyn, adaletli bir anne baba ne yapar çocuklarına? Hani her şey mal mülk mü? Maneviyat da var işin içerisinde. Zihinsel, duygusal, bilişsel, psikolojik, mental, bütün hususları var, ruhsal. Adaletli bir anne baba bir çocuğu diğerine karşı övmez. Bir Amerikan dizisi vardı, Minik Sherandon diye. Yanlış hatırlamıyorsam, epey bir dönem oldu. Üstün zekalı bir çocuğun aile içerisindeki davranışı. Tabii çocuk daha ilkokuldayken Amerika'nın çok önemli üniversitelerine kabul alınca, bütün dünya peşinde koşunca, okulunda da bütün ilgi, dikkat onların üzerinde olunca, evde de tabii algısı, sorgusu, konuşması. Dolayısıyla abisi ve küçük kız kardeşi bu durumdan çok muzdarip oluyordu. Dolayısıyla bütün ilgi üstün zekalı olan kardeşlerinde, abilerinde, ama kendileri böyle sanki gölgede kalıyorlar gibi. Adaletsizlik işte. Adaletli bir ebeveyn başarılı olanı alkışlarken sessiz olanı unutmaz. Belki kapasitesi o kadardır, belki algısı o kadardır, belki isteği, arzusu o kadardır. Değil mi? Ya da adaletli bir ebeveyn bir çocuğa özelgi gösterdiğinde diğerine de gönül verir, onu da unutmaz. Hani bir öpücüğe varıncaya kadar adaletle emrolunmuşsak aziz dostlarım, davranış ve muamelatta kim bilir neler yapmamız gerekiyor. Mesela evde diyelim 3 çocuk var. Birisi derslerinde çok başarılı, diğeri sessiz ama çok yardımsever, çok içli. Üçüncüsü de çok derslerle falan ilgilenmiyor ama işte resim çiziyor, sanatla ilgileniyor, işte el becerileri çok gelişmiş, onlarla ilgili bir şeyler yapıyor. Eğer sadece başarılı olan sürekli takdir edilir, sessiz olan pasif görülür, el becerisi olan, resim yapan, sanatla ilgisi olan işte boş işlerle uğraşıyor diye aşağılanırsa, orada ne sevgiden, ne adaletten, ne insaftan, ne izandan, ne vicdandan bahsedilir. Kaldı ki büyüklerimizin de fetvasıyla, izniyle o resim yapan küçücük çocuklarımızın büyüdüklerinde çok doğru bir yönlendirmeyle onu kendi kadim medeniyetimizin ebrusuna, hattı, hüsnü hattına, tezhibine, minyatürüne, çinisine, hatta böyle taş baskı dediğimiz çok özel baskı türleriyle eşarplar, tülbentler, yazmalar yapılmasıyla alakalı çok özel bir sanat dalına dönüştüğünü de müşahede etmişliğim vardır. Çok sevdiğim bir cümle vardır. Bir insana olduğu gibi davranırsan olduğu gibi kalır. Ama olması gerektiği gibi davranırsan olması gerektiği gibi olur. Hani derler ya, at sahibine göre kişner. Dolayısıyla burada tedip edenin, terbiye verenin, mürebbiyelik yapanın, rol model olanın, yol gösterenin, kılavuzluk yapanın anne baba olduğu unutulmamalı. Paulo Coelho, simyacıda her insan kendi yolculuğundadır der. Onu yargılayamazsın, sadece eşlik edebilirsin. Zaten hani bir insanı bilmediğini öğretemezsin diye de Ezop güzel bir cümle söylemiş. Sadece eşlik edebilirsin. Belki biraz koşluk edebilirsin, kılavuzluk, lalalık edebilirsin. O kadar. Gösterdiğin yoldan ilerleyip ilerlememesi, yap dediğin şeyin yapılıp yapılmaması karşıdakinin iradesine bağlı. Dolayısıyla anne baba da çocuğuna rehberlik ederken onun helal ve meşhur çerçevedeki kişisel yoluna ve yolculuğuna saygı duyması gerekiyor. Buradaki helal ve meşhur çerçeveye dikkatinizi çekerim. Hani çocuk almış bilgisayarı, içerisi fuhşiyat ve mafyavari pisliklerle dolu, oyunların peşinde. Ben ders çalışmak istemiyorum diyor. Şimdi bunu mazur mu göreceğiz yani? Böyle bir dünya var mı? Ya da hiç eve gelmeden bir takım pis arkadaşlarıyla mahallede farklı işler yapıyor, kötü işler yapıyor, kerih işler yapıyor, kerih görecek. Bunu mazur mu göreceğiz yani? Helal ve meşhur çerçevede olmak kaydıyla, yoksa diğer çocuklar terbiye edilir. Burada da Rabbim öğretmenlerimizin yardımcısı olsun. Yani her gün medyanın baskısı, sosyal çevrenin baskısı, uluslararası kamuoyunun baskısı, onların çocukları terbiye etmekle alakalı ergini, gücünü elinden almış durumda. Bir arkadaşım CEO'ydu. İşi alımlarla ve işten çıkarmalarla ilgili yetkisi elinden alınca, hocam demişti, İngiliz anahtar elinden alınmış sucu gibi hissediyorum kendimi. Hani çok gülmüştüm böyle. Ya su boruları sadece İngiliz anahtarıyla çevrilebilir, yapılabilir, sıkıştırılabilir, sökülebilir. Yani tornavidayla sucu ne iş yapsın yani? O anahtar elinden alınınca. Şimdi öğretmenlerimizin de bu terbiyeyle alakalı bütün gücü elinden alındıktan sonra, en ufak bir kızmada bile anne baba okula gelip öğretmeni sorguladıktan sonra nasıl terbiye verirsin? Askeri sistem, askeri disiplin. Tabii ki şiddete karşıyız ama bir yerde disiplin olmadan da orada edebin, ahlakın, hele hele ilmin olmayacağıyla alakalı fikrimiz de sabittir aziz dostlarım. Bu asla değişmez. Bununla alakalı arada size hem sosyal medyadan hem radyo programlarımda bilgi veriyorum. Mesela Çin gerçeği, Japonya gerçeği. En son birkaç ay önce Çin'de bilgisayar oyunları bağımlılığı yaşayan çocukların bir adada terapi altına alınmasıyla alakalı, tedavi altına alınmasıyla alakalı devlet gücüyle, devletin askeriyle, polisiyle, kolluk kuvvetiyle evden döve döve sürüklene sürüklene götürüldüğü sahneler izledik hep beraber sosyal medyada. Dolayısıyla bu iş öyle çocuğun keyfine bırakılacak, anne babanın, benim çocuğum, benim kararım hezeyana bırakılacak bir konu değildir. Nesil problemi, beka meselesidir. O nesle sahip çıkmazsak, o neslin imhası, İhyası gerçek olmadığı takdirde ülkenin de imhası, heder olması haline döner. Allah muhafaza. Aziz dostlarım, az evvel de söyledim. Adaletli olmak, herkese aynı şekilde davranmak değil. Bir çocuk mesela utangaçsa cesaret vermek gerekir. Diğeri öfkeliyse ona güven aşılamak gerekir. Bu adalettir, eşitlik değil. Mesela bir çocuk ailede çok baskın, çok dominant, çok haşarı, çok böyle hiperaktif. Diğeri pasif, sessiz, duygusal, derin. Şimdi her ikisine de dedeleri, nineleri, anneleri, babaları karşısına alıp sabırlı olmak, sakin olmak, uğuletle suğuletle davranmak eğitimini verirse, evet bu baskın olanı biraz sükunete davet eder ama çekingen olanı çok daha fazla çekingen yapar. İçine kapanmasına vesile olur, sebep olur. Dolayısıyla bütün çocuklara aynı davranılırsa bazıları gelişir, bazıları körelir. Yani çok komik böyle eğitim hayatımızla alakalı bir karikatür görmüştüm. Evet diyor, şimdi hepinize adaletle muhteşem bir eğitim vereceğiz. Balığı dizmiş karşısına, kuş var, ondan sonra yılan var, kaplumbağa var, yanlış hatırlamıyorsam bir tane de inek var. Evet diyor, ilk dersimiz ağaca tırmanma, hadi bakalım hep beraber tırmanın, burada adalet var diyor, eşit davranacağız herkese. Hani bu eşit davranmak mı yani? Hani yılanın, kuzunun, koyunun, kaplumbağanın, kuşun, balığın aynı mı yeteneği, aynı mı fıtratı? Dolayısıyla fıtrata uygun davranış sanki adalet burada. Burada bir de ceza ve ödül sistemi de adaletli olmalı. Hani biri küçük bir hatada azar işitirken diğerinin daha büyük bir hatası görmezden gelirse çocuklar şunu öğrenir. Demek ki sevgiye giden yol adaleti ezmekten geçiyor. Ve bu duygu onların ileride kuracağı aileyi de etkiler. Alırlar, oraya taşırlar onu. Mesela birçok Anadolu bölgesinde erkek çocuğun biraz daha şımartılması ya da birkaç kız çocuktan sonra gelen erkek çocuğun çok aşırı pohpohlanması ona fayda vermez. Yemin ediyorum size, ona fayda vermez. O çocuğun aleyhine işler. Oradaki o sevgi, oradaki ilgi, hayatın her dönemi öyle olmayacak yani. Bunu eşinden de bekleyecek, ileride kendi çocuklarından, kendi eşinin ailesinden, toplumdan, çalıştığı yerden ve aynı şekilde görülmeyecek yani. Hani diyelim o ailenin dördüncü kız evladından sonra gelen beşinci çocuğu erkek çocuk olarak ailede büyütülmüş. Başka bir aile gelecek, sekizinci kızdan sonra gelen dokuzuncu erkek. Ya da çok daha erkek çocuğa değer veren başka bir kültürden gelmiş olacak yani. Ne oldu? Pabucunuz dama atıldı işte. Yani dolayısıyla orada adaletli bir şekilde mutedil davranmak. Hayrun muhine usatuhe sırrınca vasat demek şey değil yani. Türkçe'de böyle biraz ya çok vasat bir iş, çok vasat bir organizasyon falan deriz böyle biz eleştirmek için, öyle değil. Vasat tam kıvamında demek yani. Tam olması gerektiği şekliyle. Ne az ne çok bu anlamda, dengede. Aziz dostlarım, ailede adalet duygusunu işliyoruz sizlerle beraber. Adaletin şu ana kadar işlediğimiz kadarıyla herkese eşit muamele olmadığını, adaletli davranmanın kelimün nasale kadar kulihim sırrınca insanlara akıllarını alacağı ölçüde konuşun sırrınca, konuşmada bile adalet fıtrata göre, ihtiyaca göre dengeli bir tutum ortaya koyacak şekilde. Mesela bir duvar düşünün, çocuklar önüne dizilmişler. Dışarıda izlemek istiyorlar diyelim. Dışarıdan da bir mehteran geçiyor. Çocuklar merak ederler böyle, değil mi? Ama boyu pencereye duvara yetişmiyor çocukların, öyle düşünün. Bir tanesine böyle 10 santim bir tuğla koysanız görebilecek. Ama bir tanesine 20-25 santimlik bir biriket koyduğunuzda görebilecek. Bir tanesine 50 santimlik bir şey koyduğunuzda görebilecek. Şimdi hepsinin altına bir 10 santimlik tuğla koyduğunuzda ben çocuklarıma eşit davrandım. Oh ne güzel, ama biri izlerken diğer ikisi izleyemiyor. Dolayısıyla dengeli işi görmek lazım, işin gereğini yapmak lazım aziz dostlarım. Şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında bu kısa aranın ardından inşallah ailede adalet duygusunu işlemeye devam edeceğiz aziz dostlarım. Bizden ayrılmayınız.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Programın ikinci yarısında Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyetimiz programında ailede adalet duygusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ailede her zaman güllük gülistanlık olmaz biliyorsunuz. Bazen bu adalet duygusunun zarar gördüğü durumlarda olur. Dolayısıyla burada nasıl davranılması lazım? O konuda biraz sizlerle konuşmak istiyorum ikinci bölümde. Mesela kardeşler arasında gözle görülür biçimde ayrım yapılması durumunda ya da çocuklardan birinin sürekli eleştirilmesi, diğerinin pohpohlanması durumunda ne yapacağız yani aziz dostlarım? Böyle anlatıp geçiyoruz ama Anadolu'da gerçekten çok örneğini görmüşlüğüm, yaşamışlığım vardır yani. Dedeler özellikle erkek toruna ikram ve ihsanda bulunurken kız çocuklarına karşı biraz duyarsız olabiliyorlar. Ya da tam tersi de oluyor. Yani dede kız çocuğuna karşı biraz daha sevgi, muhabbet beslerken erkek çocuk unutulabiliyor. Ya da ailede birinci anneden, ikinci anneden, üçüncü anneden böyle üvey evlat mesabesinde olabilecek durumlar olabiliyor. Ya da erkek çocuklarına iyilik ve ikramda bulunurken kız çocuklarını ihsanda mahrum bırakma olabiliyor. Maddi kaynakların adaletsiz paylaşılması da bunun üstüne bir tuz biber oluyor. Bu da işin cabası yani. İslam'ın gözünü seveyim. En nizami, en adaletli paylaşım sistemini kurmuş Rabbimiz. Uyanlara selam olsun. Ama son dönemde az evvel de söyledim programın ilk yarısında hem kardeşlerine hem de evlatların anne babalarıyla alakalı muamelelerinde sonu adli tıpta biten, sonu akıl hastanelerinde biten, sonu mahkeme koridorlarında anne baba azarlamayla, paylamayla, hatta dövmeyle biten davalar yüreğimizi muazzep kılmakta, gerçekten kezzap dökülmüşçesine yakmaktadır. Sadece bu da değil. Hani bir ebeveynin kendi duygusal yoğunluğunu bahane ederek evlatlarına ilgisiz kalması da adaletsizlik, ama eşler arasında hep ebeveynin anne babanın çocuklarıyla alakalı kısmını söyledim, ama ailede bu adalet duygusunun zarar gördüğü durum sadece çocuklarla ilgili olmaz. Mesela eşler arasında da olur yani. Bir emeğin, bir özverinin, bir fedakarlığın görülmemesi, yok sayılması, görmezden gelinmesi de adaletsizliktir. Hani bir bakış, bir bakışa bilmem neler anlatır, bir bakış, bir bakışı saatlerce ağlatır demiş şair yani. Buradaki kritik nokta, yapılan özverinin, iyilik ve yardımların görülmediği durumlarda bunun kavga ile gösterilmeye çalışılmamasıdır tavsiye edilen. İyilik başa kakalamaz. İyilik mahkemelerde talep edilemez. Hani bir tane Kayseri'de öyle vaka yaşadık birkaç sene evvel. İşte ben onun evladının sünnet töreninde bir yarım çeyrek altın mı ne takmıştım, o takmadı diye falan böyle. Taktığı altını bir de geri almış. Hani mahkemelerimiz de bir tuhaf. Aziz dostlarım, hani adalet tesis edecek görevlilerimizde de bir tuhaf bir durum var. Hani ne örfe sığar, ne izana sığar, ne akla mantığa sığar, ne moderniteye sığar, ne geleneğe sığar yani. Dolayısıyla insani bir durum yaptığınız iyilik ancak insanca davranarak ihya edilebilir. İnsani bir durumun zarar gördüğü durumda Allah muhafaza hayvani bir tavır, şeytani bir tavır sizi rahmani bir sonuca götürmez. Kem alatla kemalat olmaz demiş atalarımız. Kötü araçlarla, gereçlerle, kötü yöntemlerle iyilik sağlanamaz. Madem ki iyilik yapıldı, o iyilik olarak kalması için onun iyilik kabında muhafaza edilmesi lazım. Onu biz kötülük kabına koyar da onunla mayalarsak çürüyecek, gidecektir, mahvolacaktır, heba olacaktır, heder olacaktır. Peki böyle bir durumda nasıl davranacağız? İşte kritik nokta bu zaten yani. Hani iyiliğe iyilik her kişinin kârı buyurulmuş. Kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Herkes onu yapamaz. Gelmeyene gitmektir yiğitlik. Sevmeyene sevmektir. Vermeyene ihsan etmektir. Mahrum bırakana bağışlamaktır. Bolluk, bereketle davranmak ihsan etmektir. Asıl akrabalığın böyle olduğunu, tam hadis-i şerif metni bu değil ama Allah Resulü bu mihvalde olduğunu anlatıyor bir hadis-i şerifinde. Yoksa hani o sana çeyrek altın getirmiş, sen ona çeyrek altın getirmişsin, alışveriş yani. Hiçbir şey yok, dengede bir alışveriş yani. Sevap nereden olacak? Ruh nereden güç kazanacak, enerji kazanacak, beslenecek? Fedakarlık olacak, kardan feda edilecek aziz dostlarım. Rahatımız kaçacak, suistimal edileceğiz, gıybetimiz yapılacak, bize yanlış yapılacak, bize kötülük yapılacak, bize eziyet edilecek. Hak etmediğimiz davranışlar hem bizi pişirecek, yetiştirecek, geliştirecek, hem de Rahman'ın katında biz oradan sevap toplayacağız yani. Tam sevap toplarken biz de yağdırırsak böyle, yaptığımız işin sevabı da gider. Rahman'ın bize olan merhameti de Allah korusun giderse elimiz boş kalır. Böyle yapmayalım. Bir de sizden istirhamım, bir aile koçu olarak bu konuda yürek gözetmiş, emek sarf etmiş, birkaç tane sırf aile konusunda Türkiye'de kitap yazmış bir kardeşiniz olarak istirhamım şudur ki, mahrum bırakarak iyilik celbedilmez. Diyelim hanımefendi eşine ilgisiz davrandı, beyefendi onu parasal açıdan mahrum bırakarak ilgisini tekrar alamaz yani. Bu kölelik sistemidir yani, böyle olmaz. İnsanız. Onu daha fazla iyilikle, ihsanla, bollukla, güzellikle, hediyelerle bir gün insanız yani. Ama burada da sabırla beklemek lazım yani. Bir gün mutlaka olacaktır yani. Ya ben ona ilgisiz, sevgisiz davranıyorum. Şu beyimin yaptığına bak falan diyecektir yenge hanım bir gün. Ama burada da sabretmesini bilmek lazım. Hocam ben bir hafta, iki hafta, üç hafta, maksimum bir ay böyle ihsan ederim. Baktım hala ilgisiz, kesenin ağzını tamamen mühürlerim. Bu da yanlış bir davranıştır. Tıpkı tam tersi durumda hanımefendinin ilgisine, eşine çok ilgili olduğu, sevgili olduğu, muhabbetli olduğu durumlarda ona mesela mükellef bir sofra hazırlıyor, kapıda karşılıyor, buyur beyim hoş geldin falan diyor. Ama beyefendi de böyle yok yemek tuzlu olmuş, yok malzeme israf olmuş, yok bu kadar şeye ne gerek var falan gibi böyle taciz edici, aşağılayıcı, tahkir edici davranışta bulunduğunda yengenim de bu sefer ya görürsün sen bundan sonra kuru ekmek ye de aklın başına gelsin diye o yaptığı iyiliği elinden gelen çabayı kısıtlarsa, eşini bu konuda mahrum bırakırsa yine eşi iyi davranmayacaktır yani. Daha kötüye gidecektir. Dolayısıyla mahrum bırakarak değil, tavır koyarak değil, birbirine karşı böyle insani davranışlar sadece insanca bir davranışa, insanca bir sonuca götürebilir bizi. Buraya da ne olursunuz dikkat edelim. Peki can dostlarım, adaletin zedelendiği durumlarda bunu nasıl telafi edeceğiz? Nedir telafi yolları? Öncelikli olarak hatanın fark edilmesi lazım. Hata fark edildi. Ya çok güzeldir tedavisi hatanın. Özür dilerim ya. Yani bakın, kronolojik olarak söylüyorum, insanlığın yaratılış tarihinde şeytan büyük bir belolluk yaptı, hata yaptı, isyan etti, sonra da dönmedi oradan. Tabii haşa, bilemeyiz, Allahu alem. Tevbe etmiş olsaydı, Rabbimiz ona sorduğunda ya kendi elimle yaratıp ruhumdan üflediğim bu varlığa secde etmekten seni men eden nedir ey iblis diye sorduğunda Allah'ım bir an aklım başımdan gitti. Ben irade verdiğin bir yaratığım, bu irademi yanlış kullandım. Varlığına yemin olsun ki cehaletime geldi, beni affet falan diye yalvararak, yakararak bir şeyler yapsa belki durum farklı olurdu. Bilemeyiz yani. Farklı olacağını şuradan anlıyoruz. Benzer bir durumu haşa isyan adına değil hata adına Adem peygamber de yapıyor Adem aleyhisselam. Ne yapıyor? Yasak ağaçtan, yasak meyveden yiyor. Allah o günce uyarmasına rağmen yiyin için cennette eşinizle yaşayın ey Adem buyurun işte size sonsuz nimet var ama şu ağaca yaklaşmayın yani. Ne oldu? Gittiler yediler. Havva validemizle beraber o ağacın meyvesini. Cennetten kovuldular. Ama Adem aleyhisselam hemen tevbe etti. Bu bize rahmani olan yöntemin, yolun ne olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Özür dilerim ya, bu kadar basit aziz dostlarım. Özür dilerim, hata ettim. Eskiler yakınırken öyle derdi. Allah'ım tevbe, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime, hata rahına gittiklerime, günah ettiklerime. Allah'ım tevbe, ya bu kadar ya. Allah'a da tevbe. Sürekli estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezî la ilahe illâhu, el-hayyel kayyûme ve etûb ileyh. Niye tekrarlıyoruz bunu? Niye dilimizde virt ediyoruz bunu? Allahümme inneke afuvun kerîmün tuhîm, fa'fu anna ya rahîm, fa'fu anna ya kerîm, fa'fir lana ve erhamna ente mevlana, fa'sulan kabil kafirin. Niye sürekli dilimizde virt bunlar? Demek ki Allah'ın da hoşuna gidiyor. Kulu da arındırıyor, temizliyor. Özür dilerim ya aziz dostlarım, bu kadar basit. Özür dilerim. Hocam diyor, ölürüm de özür dilemem. İyi edersin. Ne olur? Çocukluğumuzda böyle bir kütüğün üstünde, azgın akarsunun üstünde böyle iki tane keçi karşı karşıya gelmiş, boynuzluyorlardı birbirini. Hatırlıyor musunuz aziz dostlarım? Hatırlar mısınız bilmiyorum. En sonunda bana yol ver, geriye git. Hayır sen geriye git. İkisi de azgın sularda boğulup gidiyordu yani. Sonu? Mahkemede bitecek değil, sonu cennette bitecek bir hayat yaşamalı Müslüman aileler. Mahkemenin adalet dağıttığı falan yok yani. Eşleri birini haklı görüp birini haksız gördüğünde birine ceza verip birine ödül mü verdiğini zannediyorsunuz? İkisi de gönlü yanık dönecek mahkemeden. Aile hukuku mahkemeye taşınmaz yani. Aile hukuku aile hukukuyla alakalıdır. Ailede çözülür. Burada suçlama yerine öz eleştiri. Ya benim hatamdı. Ben bunu yapmasam öyle olmazdı. Ben de galiba biraz üzerine gittim. Ben de galiba fazla orada sesimi yükselttim. Hani diplomaside de bu kural geçerlidir. Açık iletişim, masada olmak, masadan kalkmamak. Homurdana homurdana söylene söylene odayı, mekanı terk etmemek. Evi asla haşa terk etmemek. Duygu odaklı böyle konuşmalar yapmak. Olumlu kelimeler kullanmak. Kelimeler bir kavganın içinde bile yani. Diyelim 100 kelimenin 60'ı 65'i olumluysa arada da yine olumsuz kelime geçebilir. Yine sonu uhuletle suhuletle bitiyormuş yani. Ama hep kötü olmaz. Yağdırmamak lazım yani. geliştirmesi de çok önemli. Ben onun yerinde olsam ne hissederdim? Ya da şimdi bağırdığım, kızdığım eşim, acaba kendi evinde gelin yolladığım kızım aynı durumda olsa ben ne hissederdim diye babalar biraz düşünmesi lazım bence. Ve telafi için samimi bir çaba elbette. Özür dilemek, ellerin hediyeli olması, ona zaman ayırarak telafiye açık bir davranış sergilemek. Halledemediğimizde de bir aile büyüğünden, işte aile terapistleri var son dönemde bu işleri yapan, aile koçları var, uzmanlar var. Üçüncü bir tarafsız gözden bu konuda yardım dilenmek işi biraz daha güzel hale getirebilir. Bu da Allah'ımızın Kur'an-ı Azimüşşan'da önerdiği yöntemlerden bir tanesi zaten. İlla ailenin bizi davet etmesi lazım değil, eşlerin arasının açılmasından endişeye düştüğümüzde durumda vazife çıkartarak hemen ya hayırdır şöyle mi yapsanız böyle mi yapsanız diye devreye girmekliğimiz gerekiyor. Onları şeytanla baş başa bırakmamak adına. Aziz dostlarım, bir aile medeniyetimiz programının daha sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar aile içerisinde hangi konularda adaletsizlik yapıyorum acaba? Hangi konularda daha adaletli davranabilirim acaba diye kendi kendimizi sıkaya çektiğimiz, ailemizle beraber konuştuğumuz, çocuklarımızla, yavrularımızla beraber bunu biraz ele aldığımız bir hafta olur umarım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.